Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Kader ve Teslimiyet, Kader Sırrı başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Kader ve Teslimiyet, Kader Sırrı. Kader, iman esaslarımızdan biridir. Rabbimizin ilim ve kudretinin sonsuzluğunun icabı olan kader sırrını akılla idrak ve izah edemeyiz. Bu noktada insanın acziyetini ve hiçliğini idrak edip, teslimiyetin sükununa dalarak imanın huzuruna ermesi icap eder. Kader bilinmez bir sırdır. Ancak insan mükelleftir. Doğru, güzel ve iyi olanı yapmak, ilahi talimatlara itaat içerisinde bir ömür yaşamakla mükelleftir. İnsan vazifesini bırakıp kaderi, geleceği kurcalamakla meşgul olursa, vazifesini bırakmış, haddini aşan işlerle iştigal etmiş olur. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şu kıssayla bu beyhude gayrete güzel bir misal verir. Bir adam Musa aleyhisselama gelerek, "Ey Kelimullah, bana hayvanların dillerini öğret. Onların sözlerini anlayayım da hallerinden ibret alayım. Azamet-i ilahiyeyi idrak edeyim," dedi. Hazreti Musa aleyhisselam ona dedi ki, "Sen bu hevesten vazgeç. Gücünün üzerindekileri öğrenmeye kalkma. Bir karınca gölden hacminin üzerinde su içmeye kalkarsa boğulup helak olur. Yani sana takdir edilen bilginin ötesini zorlama. Zira bunun birçok tehlikeleri vardır. Sen kainattaki ilahi saltanattan aklının yettiği kadar ibret almaya bak. Kalbini Allah'a yönelt. Bil ki ilahi tecellilerin sırları selim bir kalbe aşikar olur." Bunun üzerine adam, "Hiç olmazsa kapı önünde yatıp duran ev bekçiliği yapan köpekle kümes hayvanlarının dillerini öğret," dedi. Ne yapsa adamı istediğinden vazgeçiremeyeceğini anlayan Musa aleyhisselam, onun son talebini kabul etti. "Ancak aklını başına al. Bu sır okyanusunda sakın boğulma," diye ikazda bulundu. Adam sabahleyin, "Bakalım sahiden şu hayvanların dillerini öğrendim mi?" diyerek, denemek için kapı eşiğinde durup bekledi. O sırada hizmetçi kadın, sofra örtüsünü silkelerken bir parça bayat ekmek yere düştü. Orada bulunan horoz bu ekmek parçasını hemen kaptı. Köpek ona, "Sen bize zulmettin. Çünkü sen buğday tanesi de yiyebilirsin. Halbuki ben yiyemem. Niçin benim nasibim olan şu parça ekmeği kapıyorsun?" dedi. Horoz ise köpeğe, "Dert etme. Yarın ev sahibinin atı ölecek. Sen de doya doya et yersin," dedi. Horozun gayipten bir haber verdiğini zanneden ev sahibi bu sözleri duyunca hemen atını sattı. Horoz da köpeğe karşı mahcup oldu. Horozla köpeğin bu menfaat çatışması ard arda 3 gün devam etti. Birinci gün at, ikinci gün katır ve 3. gün kölesinin öleceğini horozun konuşmasından öğrenen efendi, ölmeden evvel atını sattığı gibi katırını ve kölesini de uyanıklık yaptığını düşünerek satıp elinden çıkardı. Böylece köpek hiçbirinden umduğu menfaate kavuşamadı. Horoz her seferinde köpeği kandırmış oldu. Olanlar yüzünden 3 defa mahcup hale düşen horoz, nihayet 4. gün köpeğe dedi ki, "Gerçek şu ki, bu açık göz efendi güya malını kaçırdı. Fakat bu davranışıyla kendi kanına girdi. Artık yarın kendisi ölecek. Mirasçıları da feryadu figan edecekler. Bir öküz kesilecek, bundan herkes istifade edecek. Biz de, sen de. Atın, katırın ve kölenin ölümleri bu ham adamın başına gelecek kötü kazanın siper ve kalkanıydı. Fakat o malın ziyanından ve zarara uğramak derdinden kaçtı da kendi kanına girdi. Ahmak adam horozun bu laflarına kulak kabarttı. Duyduğu hakikat karşısında beti benzi sarardı. İçine müthiş bir kor düştü. Soluğu Hazreti Musa'nın yanında aldı ve ona, "Ey Kelimullah, feryadıma yetiş ve ıstırabımı dindir," diye yalvarmaya başladı. Musa aleyhisselam dedi ki, "Sen boyunu aşan işlere girdin. Şimdi de çıkmazlarda dolaşıyorsun. Sen o hayvanları satmakla kazançlı çıkacağını mı sanıyordun? Sana kader ve kazanın sırrını zorlamamanı ısrarla söylemiştim. Akıllı kişiye sonda görülecek şey önceden görünür. Ahmağa da sonunda. Lakin iş işten geçmiş olur. Madem ticaret ve satış işinde usta oldun, şimdi de canını sat da kurtul." Adamın büyük bir pişmanlıkla yalvarması üzerine Hazreti Musa aleyhisselam, ok yaydan fırlamış artık. Onun geriye dönmesine imkan yoktur. "Ancak lütuf sahibi Hak'tan dilerim ki ölürken imanlı gidesin," dedi. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Böylece adamın canı mukabilinde imanla göçmesi, Kelimullah'ın duası bereketiyle müyesser oldu. Ayrıca Allah Teala Hazreti Musa'ya, "Ya Musa, dilersen onu dirilteyim," buyurunca Hazreti Musa, "Ya Rab, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Sen onu öbür dünyada, o aydınlık ve yüce alemde dirilt. Çünkü orası ebedidir. Kaza ve kaderin esrarının ortaya çıktığı bir yerdir," dedi. Hikayede mahlukatın lisanını, dolayısıyla hadisatın sırlarını öğrenmeye çalışan insan, ehli dünyayı temsil eder. Ehli dünya bilmez ki, kaderin bir sır olması, yani insan için geleceğin meçhullerle dolu olması aslında bir rahmettir. Kader mevzuunda idrake en güçlü çare, teslimiyet. Kader-i külli var, kader-i cüz'i var. Kader-i külli bir sırr-ı ilahidir. Ancak cennette, ehli cennetin bir kısmına nasip olacaktır. Bizim için asıl olan cüz'i irademizi hak yolunda kullanabilmek, Cenab-ı Hakk'a yakın dost bir kul olabilmek. Yani kader-i külli'de bizim bir dahlimiz yok. Anamız ve babamızı, doğduğumuz ve yaşadığımız yeri biz tayin etmedik. Fakat bu kader-i külli içinde Cenab-ı Hak bize cüz'i bir irade verdi. Bizim mesuliyetimiz orada, o da herkesin takati kadar. Beşer takati bu dünya şartlarında kader-i külliyi idrake yetmez. Bu sebeple aklın huzur ve sükûnu ancak külli kadere teslimiyet bağlılığı gösterebildiği nispettedir. O bağlılık, kalbi de aklı da huzurla doldurmaya kâfidir. Teslimiyetin ötesinde kul ne yapsa boş. Çünkü beşer idrakinin çok ötesinde olan kaderin sırrı, ancak cennet ehlinin yüksek seviyedeki bir kısmına keşfolunacaktır. Hazreti Mevlana anlatır. Bir gün Hazreti İsa aleyhisselama bir kimse yol arkadaşı olmuş. Beraber giderlerken bu kimse bir köşede bazı kemikler görmüş ve Hazreti İsa aleyhisselama yalvarmış. "Ne olur ya İsa, bildiğin ismi azamı bana da öğret de bu kemikleri diriltip kaldırayım." Hazreti İsa ise cevaben, "O senin kârın değildir. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi azam, pak bir lisan ve temiz bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki, nefsi haramla mülevves olmasın ve melekler gibi isyan ve günahtan pak olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pak olursa, o kimsenin duası makbul olur. Hak Teâlâ o kimseyi hazinelerinin emini eyler." Mesela farz edelim ki sen, Hazreti Musa aleyhisselamın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki, onu ejderha yapabilesin ve onu zapt etmeye kadir olabilesin. Hatta Musa'nın asası ejderha olunca kendisi bile korkmuştu da, Cenab-ı Hak ona, "Korkma ya Musa," buyurmuştu. En-Neml 10. İşte bunun gibi, sende İsa aleyhisselamın nefesi yokken, ismi azamı okuyup ezberlemenin sana ne faydası olur ki dedi. Fakat gafil yine durmadı ve, "Ya İsa, bu istidat bende yoksa, bari sen o kemiklerin üzerine oku," dedi. Hazreti İsa aleyhisselam, bu ahmağın sözlerine karşılık olarak, "Ya Rabbi, bu esrarın hikmeti nedir? Bu ahmağın bu derece cidale meyli nedendir? Kendisinin kalbi ölü, başkasının cesedini diriltmeye çalışıyor. Halbuki ona düşen, asıl ölü olan kendisini ihya etmek. Kendisini diriltmek için dua edeceğine, başkalarını ihyaya çalışıyor. Bu ne gaflettir?" diyerek hayretini ifade etti. Bu tezadın bir başka manzarası şu menkıbede tezahür etmiştir. Daima uhrevi bir keder ve hüzün içinde bulunmasıyla tanınan Necmeddin Kübra Hazretleri bir gün talebeleriyle birlikte bir cenazenin defnine iştirak etti. İmam mevtaya telkin verirken bu hak dostu hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve güldü. Bu duruma şaşıran müritlerden biri cesaret edip sordu. "Efendim, sizin hiç güldüğünüze tesadüf etmemiştik. Bu cenazede gülmenizin hikmeti nedir?" Necmeddin Kübra Hazretleri tebessüm ederek şu açıklamada bulundu. "Evladım, usule göre diri ölüye telkin verir. Fakat burada tersi oldu. Telkin veren kimsenin kalbi gafil, mezara giren mevtanın kalbi ise dipdiri. Gafil birinin kalben diri olana telkin vermesine taaccüp ettim. Bu kıssaların hissesi kalbe dikkat etmek. Mesaj açık. Seni ilgilendirmeyeni bırak. Yaratılış gayen olan kalbi ihya edecek gayretlerle meşgul ol. Hülasa, kamil bir mümin, Rabbinin kendisine takdir ettiğinin kendisi için en hayırlısı olduğunu bilip haddini aşmamalıdır. Elde edemedikleri için perişan olmak ve sızlanmak yerine elindekilere şükretmeli, haline razı olmalıdır. Ne fani hayatın yaldızlarına kanmalı, ne de elde edemediklerine hasretle yanmalıdır. Böyle bir hamakatten, sefaletini saadet zannetme ahmaklığından Hakk'a sığınmalıdır. Cefalar içinde saklı sefayı, külfet içinde gizli nimeti görerek huzurunu muhafaza etmelidir. Eğer bu meselede insanoğlu gaflet ederse, hayrı ve şerri düşünmez hale geliyor. Bilhassa olmasa da evlat isterken, kimileri sadece ve illa çocuğu olması için çırpınıyor. Hayır mı olacak, şer mi olacak, bedbaht mı olacak ya da mümkün mü değil mi hiç umursamıyor. Çocuğu olsun da gerisi mühim değil, bir şekilde kolay gözüyle bakıyor. Elbette doğru sebeplere sarılmak makbul, fakat murad-ı ilahiye aykırı düştüğü hallerde kadere rıza göstermeyip, gafilane bir ısrar, adeta Hakk'a karşı inat, insanoğlunu harap ve helak etmekte. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta talim buyurduğu edep, neticeye ancak kadere ve hayra göre yöneliştir. Malum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği halde Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden çocuğu yoktur. Hazreti Hatice radıyallahu anha'dan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en yakın annemiz o olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan illa evladı olması bahsinde ısrarcı bir dua halinde olmamıştır. Ayşe radıyallahu anha annemizden de bu hususta rızayı ilahi sınırlarını aşan herhangi bir endişe sadır olmamıştır. O güzel numunelere rağmen illa çocuk olsun diye endişeden endişeye sürüklenenler, ilahi kaderin acı virajlarında perişan oluyor ve hayırdan mahrum nicelerin kıskacında ruhen bir ibret harabesine dönüyorlar. Halbuki çare, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ayşe radıyallahu anha annemizin teslimiyet ve rızasına edeple sarılmak. O zaman zahirde ve batında ruhen bir huzur kitabesi meydana geliyor. Elbette bu kıvam için Kur'an ve sünnet tahsili şart. Kur'an ihmale gelmez. Lakin ne yazık ki birçok anne baba Kur'an eğitimini ihmal ediyor. Üstelik çocuğum istikbalini kazansın, geleceğini sağlam inşa etsin diye hesapsızca masraf ederek kurslara, üniversitelere gönderiyorlar. Böyle yapmayı da gelecek namına her şey zannediyorlar. Evlatların oralarda ne yaptığına, nasıl yaşadığına dikkat etmiyorlar. Bir de ne yapsın çocuğum, çare yok, geleceğini kurtarıyor diyerek onların batışa sürüklenmesine adeta göz yumuyorlar. Sonra da büyük felaketlerle karşılaşıyorlar. Çaresizlik ve acziyet içinde köşe bucak ondan ona koşturuyorlar. Oğlum, kızım şöyle şöyle oldu, aman ne olur dua edin düzelsin. Kendilerini hesaba çekmiyorlar ki. Cenab-ı Hak ne emretti, sen ne yaptın? Evladını ne kadar Allah yolunda yetiştirdin? Nasıl eğittin? Vaktinde hiçbir şey yapmayışın sebebiyle oluşan feci bir neticeyi şimdi sadece kuru bir duayla mı hayra çevireceksin? Kur'an'ı aç da oku. Cenab-ı Hak yaratılışımızın sırrını beni marifetullah'la bilsinler, bana samimane kulluk etsinler diye ifade buyurmuyor mu? Öyleyse evlatların tahsilini her tahsilin üzerinde olmak şartıyla illa buna göre tanzim etmek gerekirken sen ne yaptın? Fani tahsili niçin daha öne aldın? Ebedi tahsili neden umursamadın? Nasıl oldu da gel geç tahsili her şey zannettin? Bir mümin saadeti ve geleceği Allah'ın vereceğini bilmez mi? Biz her rekatta İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, ancak sana kullukta bulunur ve ancak senden yardım dileriz diye iltica etmiyor muyuz? Velhasıl bütün mesele takva. Kul ancak takvaya sarıldığı zaman böyle gafletler yaşamaz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an tahsilini idrak etmemiz sadedinde yüce kitabı için takva sahiplerine hidayet buyurmaktadır. Yani tahsil hususunda Kur'an-ı Kerim yegane rehber. Kimler için? Ehli takva gönüller için. Bilmeli ki istikbali Allah verir. Dolayısıyla hiçbir anne baba ebedi geleceği bırakarak fani bir istikbal endişesine kapılıp da evlatları hakkında kendi basit ve aciz idraklerine göre kader çizmeye kalkışmamalı. Mümkün değil. Buna rağmen niceleri, çocuğum benden daha rahat olsun, ben çektim evladım çekmesin, çilesiz bir hayat yaşasın, psikolojisini bozacak şeyler hayatında yer almasın, ortamı, benliği, nefsine güveni yerinde olsun, keyfi bozulmasın, sıkıntıya düşmesin, bolluklar içinde yaşasın gibi mavallara kapılıyor ve evladına bu istikamette adeta kader çizmeye kalkışıyor. Sonunda kendini de kahrediyor, evladını da. Çünkü çözüm kader-i ilahinin hükmü olan imtihanları kaldırmaya çalışmak değil, onları ve hakkın rızasını kazanmaya hazırlık yapabilmek. Bu hakikati çiğnemeye kalkışanların yüzüne çarpılacak olan gerçeği Necip Fazıl Kısakürek, Bir Adam Yaratmak piyesinde temsili olarak Hüsrev'in ağzından şöyle dile getirir. Bir adam yaratmak, ona bir kafa, bir çift göz, bir burun, bir ağız uydurmak, ona göre bir beyin yapmak ve göğsünün içine bir kalp takmak, saat gibi işlesin, kanını vücudunda döndüren bir kalp. Bir kalp, anlıyor musun? Güya duyan, acılarına, sevinçlerine yataklık eden yer de orası. Bir kalp. Bitti mi? Biter mi? Bu adama bir de kader çizmek lazım. Bu adam yaşayacak, gezecek, tozacak, başından bir şeyler geçecek. Bu adamın mesela bir babası olacak. O baba bir incir dalına asılmış bulunacak. Sonra o da, hiç sonsuzlukla boy ölçüşmek olur mu? Hiç adetler, milyonlar ve milyarlar sonsuzlukla yarışabilir mi? Bir adam yaratmaya kalkıştım. Ona bir surat ve kader bulmak. Nerede bulayım? Kendimi buldum. Suratsız ve kadersiz adam şahlandı. Zincirini kırdı. Elimden kaçtı. Ben insanım. Beni arkamdan vurdu. Suratsız ve kadersiz adam benim suratımı takındı. Kalıbımı giyindi. Kaderimin içine yattı. Ben tırmanmak istediğim kayadan düştüm. Meğer çok ileriye gitmişim. Yasak ülkelere girmişim. Gözü kör yürürken bir çıyan yuvasına basar gibi bazı sırların üstüne bastım. Onlar gaipler aleminin bekçileriydi. Ürktüler ve beni çarptılar. Gölge artist artık ilahi sanatkarı tanıdı. Ben şimdi şu anda tanıyorum müteal olan Allah'ı. İlminin, sanatının karşısındaki aklımı veriyorum. Aklım bir cephane deposu gibi infilak ediyor, kul oluyor. Hasılı kader bir sırr-ı ilahi, kula düşen teslimiyet. Rabbimiz Allah bize kul olabilecek kadar bir akıl verdi. Bizden istikbali gizledi. Gaybı bilen ancak O. Hepimize düşen vazife bizim çizdiğimiz değil, O'nun çizdiği istikamette O'na ulaşmak. Gerisi fani bir laf-ı güzaf. Ey Rabbimiz, bizim başımıza senin yazdığından başkası gelmez. Bize nimetlerine şükretmeyi, imtihanlarına sabretmeyi de yaz. Bize iki dünyada güzellikler ihsan eyle. Bize katından bir rahmet ver. Her halimizde bizim için felah ve istikameti kolaylaştır. Amin. Tek yol istikamet. Şeytanın hilesi. Hazreti Mevlana bir kıssa nakleder. Adamın biri her zaman Allah, Allah diye zikreder, bu zikirden ağzı bal yemiş gibi tatlanırdı. Bir gün şeytan gelip, ne diye durmadan Allah, Allah deyip duruyorsun? Bunca zamandır Allah demene karşılık bir kerecik olsun Allah sana, lebbeyk, buyur kulum ne istiyorsun dedi mi? Sende hiç utanma, sıkılma yok mu? Daha ne kadar Allah deyip duracaksın dedi. Bunun üzerine Allah'ın adını dilinden düşürmeyen adam utanıp sıkıldı, ümidini kaybetti ve zikri bıraktı. Gönlü kırık bir halde yattı, uyudu. Rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gördü. Hazreti Hızır ona, neden yaptığın güzel işi terk ettin, Allah'ı zikretmeyi bıraktın diye sordu. Adam, yaptığım onca zikre karşılık verilmedi. Hak katından lebbeyk, buyur kulum sesi gelmedi. Onun kapısından kovulmaktan korktum dedi. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam adama şu hikmetli karşılığı verdi. Ey Allah'ın kulu, senin Allah demen, Allah'ın lebbeyk, buyur kulum demesidir. Allah isminin zikrini herkese nasip eder. Senin Allah diyebilmen, Allah'ın sana duyduğu sevginin işaretidir. Bunu duyan adam kalkıp istiğfarda bulundu ve tekrar Allah'ı zikre devam etti. Bu kıssadan hisse şudur. İbadetleri peşin mükafatlar elde etmek için değil, Rabbimizin emrini yerine getirmek şuuruyla gerçekleştirmeliyiz. Rabbimiz bizden birçok kulluk vazifesi istiyor. Amellerimizi tadat etmek durumundayız. Halimizi Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği istikametle mizan etmek mecburiyetindeyiz. Biz Rabbimizin istediği ölçülere ne kadar riayet etme gayretinde olursak, Cenab-ı Hak bizden inşallah o kadar razı olacaktır. Bizim için ölçü başka hiçbir şey değil, budur. Kulluk yolunda vesveselere kapılmamak, sabırla devam etmek icap eder. Zira اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenlerle beraberdir. El-Bakara 153. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenleri sever. Âl-i İmran 146. Mühim olan eksiklerimizi görmektir. Mahşer yerinde bizim en mühim şehadetimiz, işlediğimiz amellerimiz olacaktır. Cenab-ı Hak bizden ameli salih istiyor. Kulun bu vazifelerini eda etmesi karşılığında keşif, keramet beklentisine girmemesi lazımdır. Günümüzde bilhassa cahil insanlar bir takım hayal mahsulü, uçtu kaçtı şeylere fazlaca ehemmiyet veriyor. Cenab-ı Haksa bize bunları emretmiyor. O bize فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol diye talimat veriyor. Hud 112 Emrolunduğun gibi istikamet Allah'ın bütün emirlerini titizlikle yaşamaktır. Allah'ın emirlerine titizlikle sarılmadan ve hayatın her safhasında İslam'ı yaşamadan bir takım nefsi kandırıcı, kolay ve basit yollarla Allah'ın rızasını kazanıvermek mümkün değildir. Hayallerin peşinde savrulmak değil, ilahi gerçekleri takva ile yaşamakta merhaleler kat etmek gerekir. Kaldı ki, keramet gibi normal üstü hadiseler çeşit çeşittir ve tefrik edilmesi ilim ister. İnsanoğlu öteden beri bazı usulleri tatbik ederek bir takım fevkaladelikler elde edebilmektedir. Batıl bir itikada sahip Hint fakirlerinin yılanlar, akrepler içinde yaşadıkları, çiviler üzerinde yattıkları meşhurdur. Bunlar idmanla normal insanlardan çok daha fazla ağırlık kaldırabilen, normal insanlardan çok daha hızlı koşabilen sporculara benzerler. Allah'ın insandan istediği böyle acayiplikler kazanması değil, ihlasla kulluk etmesidir. Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh bu hususta şöyle buyurmuştur. Kendisine kerametler verilen, hatta havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile hemen ona aldanmayın. İlahi emir ve nehilere riayet ediyor mu? İlahi hudutları muhafaza ediyor mu? Şer'i hükümleri hakkıyla eda ediyor mu? Ona bakınız. Aksi takdirde onun bu hali keramet değil, istidraçtır. İstidraç nedir? Kerametin zıttı olarak kafir, fasık ve müteşeyyih, yani veli olmadığı halde velilik taslayan bazı şahıslardan zuhur eden harikuladeliklere istidraç denir. Bu haller birer ilahi imtihan olup onları derece derece helake sürükler. Firavun da istidraç sahibi olanlardandı. 400 senelik ömrü boyunca bir kez baş ağrısı bile duymadığı, dişlerinin yekpare olduğu, yokuş aşağı inerken atının ön ayaklarının uzadığı rivayet edilir. İstidraç, kafir ve fasıka gurur ve kibir verir. Akıbetini daha beter hale getirir. Musa aleyhisselam Kızıldeniz'e asasını vurup, Allah'ın izniyle yol haline getirince, arkasından kovalayan Firavun, askerlerine dönüp, "Bakın, güç ve haşmetimden dolayı deniz yol haline geldi," dedi. Halbuki o girince yol yine denize inkılap etti, Firavun askerleriyle beraber helak oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Deccal'in de birçok istidraç göstererek insanları kandırmaya çalışacağını bildirmiştir. Bu gibi fevkaladeliklerin kerametten farkını anlayabilmek ilim işidir. Fakat en mühim tefrik vasıtası şudur ki, böylelerinin hayatı takva ölçüleri içinde geçmez. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibada da nakıstırlar. İlk dikkat edilecek nokta da budur. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, bir kişiyi havada uçarken görseniz, hali kitap ve sünnete uymuyorsa bu bir istidraçtır buyurur. Keramet, ilahi bir ikram olarak elbette hakikattir. Ancak hiçbir hak dostu bunu bir nevi gösteri edasıyla yapamaz. Çünkü gerçek hak dostları gösterişten beri bulundukları için çok mecbur kalmadıkça bunu izhar etmezler. İnsanlara örnek alınabilecek beşeri ahlak mükemmellikleriyle görünürler. Çünkü gaye insanları irşad etmektir. Onlar bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederler. Fahri Kainat Efendimiz, umumiyetle ümmetine mükemmel bir numune olabilmek için beşeri temayüller iktizasınca hareket etmiştir. Sadece ihtiyaç halinde, Allah'ın izniyle nadiren mucize göstermiştir. Şeytan, insanları yoldan çıkarmak için sağdan da yaklaşacağını söyler. Şeytanın sağdan yaklaşması, Hazreti Mevlana'nın anlattığı kıssadaki abide söylediği gibi vesveseler vermesi, beklentilere sokmasıdır. Kişi bu ivaya kapılır da beklentilere girerse, umduğu fevkaladelikleri bulamayınca bezginliğe ve yılgınlığa düşer. Şeytanın da maksadı budur. Fakat kul vazifesini eda huzurundan başka bir şeye talip olmazsa, şeytan ona vesvese verme yolu bulamaz. Ayrıca düşünmelidir ki, belki insan her yaptığının karşılığını görse, kendinde varlık hissedecek, kibre gurura kapılacak, ben demeye başlayacaktır. Nitekim tarihte Karun ve Bel'am gibi bedbahtların daha evvelce birer alim ve fazıl kişiler oldukları malumdur. Bu sebeple keşif ve kerametin zuhur etmemesi bir rahmet olarak görülmelidir. Tahal Hariri Hazretleri bu hakikati şöyle izah eder. Keşif ehli salikle, keşfi kapalı salikin hali, gözü görenle gözü görmeyen iki kişinin Hicaz seferine benzer. Her ikisi de yol boyunca devamlı olarak gayelerine yaklaşmaktadırlar. Fakat gözü görmeyenin sevabı daha çoktur. Çünkü o, görmenin rahatlığıyla değil, daima endişe içinde, çukurlardan korunarak, tehlikelerden sakınarak, yani takva hassasiyeti içerisinde yol alır. Seyr-i sülükte de keşfi olmayan salik, her ne kadar görünmüyorsa da devamlı terakki halinde olduğu için keşfi açık olandan daha kazançlıdır. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, talebesi büyük alim ve kamil Seyyid Taha Hakkari Hazretlerine gönderdiği bir mektubunda şöyle buyurur. Cenab-ı Hak'tan bizler ve sizler için istikametin devamını dileriz. İstikamet sebeplerini tahsil etmek için bütün gayretinizle çalışınız. Zira istikamet bin kerametten daha hayırlıdır. Sizlere sünnetlerin ihyası, çirkin bid'atlerin yok edilmesi ve İslami ilimlerin neşredilmesiyle ihlas üzere meşgul olmanızı tavsiye ederim. Seçkin üstadlarımızın ahlakıyla ahlaklanmanızı, benliğinizi ve nefsani arzularınızı yok etmenizi, imkanlarınızı Allah yolunda cömertçe sarf etmenizi, elinizde olmayan şeyler ve değişen şartlar karşısında daima sabretmenizi, bütün varlığınızla yegane melik ve mabud olan Allah'a yönelmenizi tavsiye eder ve bu garibi hayır dualarınızda daima hatırlamanızı rica ederim. Bir gün Bayezid-i Bistami Hazretlerine su üstünde yürüyormuşsunuz dediler. Bir çöp de su üstünde yüzer cevabını verdi. Havada uçuyormuşsunuz. Kuş da havada uçar. Bir gecede Kabe'ye gidiyormuşsunuz. Bir cin veya şeytan da bir gecede Hindistan'dan Demavend'e gidiyor. Peki o halde gönül erlerinin işi nedir? Allah Teala'dan başka kimseye gönül bağlamamak. Çünkü dünya sa'yu gayret mekanıdır. Ahirette bu çalışmaların Cenab-ı Hak tarafından değerlendirileceği alemdir. Keramet, kerem, değerli olma mastarından gelir ki Cenab-ı Hak, sizin Allah katında en keremliniz, en değerliniz, en müttakî olanınızdır buyurmuştur. El-Hucurat 13. Ölçü takvadır, istikamettir. Yani takva ölçüsüyle kerim olan kişi ehli kerametten üstündür. Büyüklerden biri arkasına odun yüklemiş, güçlükle yürüyen yaşlı bir adama rastladı. Onun halini garipseyerek kendisine şöyle seslendi. Ey ihtiyar! Senin rezzak olan Allah'a itimadın yok mu ki, şu yaşında hala bu mihneti çekiyorsun? Yoksa sana bakacak kimse yok mu? İhtiyar oduncu, yalnızca muhatabının manevi idrak eksikliğini gidermek niyetiyle gözlerini semaya kaldırıp ellerini açtı. Ya Rabbi, şunları altına dönüştür dedi. O anda da odunlar altın oldu. Bu müthiş keramete şahit olan adam, bu kez bir başka şaşkınlık içine düşmüştü, sordu. Böyle bir mertebeye ulaşmış bir kimse, niçin sırtında odun taşır ki? İhtiyar oduncu dedi ki, evladım, bunu nefsimin beni kul olarak bilmesi ve kulluk dairesinin dışına çıkmaması için yapıyorum. Zira Hak katında makbuliyet, yalnızca kulluktaki istikamet nispetindedir. Tarihi büyük şahsiyetleri düşündüğümüzde de Allah indinde ölçünün keramet değil, istikamet olduğu anlaşılır. Keramet kıymet ölçüsü olsaydı, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra, peygamberlerden sonra insanların en büyüğü olduğu halde, onun bize akseden bir kerameti yoktur. Onun kerameti istikametiydi. Onun kerameti sıdkındaydı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini idrak edip, o diyorsa doğrudur diyerek tasdik edişindeydi. Onun kerameti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme canı gönülden hizmet edişindeydi. Canını, malını, evladını onun hizmetine amade edişindeydi. Onun kerameti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak bir arzusuna, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek koşmasındaydı. Onun kerameti, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını müteakip, daha gün doğmadan mihrapta, bugün içinizden hasta ziyarete eden var mı? İnfakta bulunan var mı? Oruç tutan var mı diye sorduğunda, bütün suallere evet ya Resulallah cevap verişinde, ameli salih aşkındaydı. Gerçek keramet işte budur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bu hali Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle methedilmiştir. En müttakî, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse, o cehennem ateşinden uzak tutulacaktır. O ki, temizlenmek için malını hayra verir. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. El-Leyl 18-21. Ya Rabbi, bizi sana yaklaştıracak, senin muhabbetine nail eyleyecek salih amelleri ihlasla işlememizi nasip eyle. Şeytanın vesveselerine karşı kalplerimizi muhafaza eyle. Tek gayemizi senin rızana erişmek eyle. Kavuştur ya Rabbi, kavuştur ya Rabbi, kavuştur ya Rabbi. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Kader ve Teslimiyet, Kader Sırrı başlıklı makaleyi dinlediniz.